30. ayrım.
18. bölüm. 18 Haziran Çarşamba. Lisbeth Salander rüyasız bir uykudan birdenbire uyandı. Hafif bir mide bulantısı vardı. Mimi'nin çoktan işe gitmiş olduğunu bilmesi için başını çevirip bakmasına gerek yoktu. Geriye havaya asılı kokusu kalmıştı. Lisbeth önceki akşam Evel Fingers'ın Kvarnen'de yaptığı haftalık salı toplantısında çok fazla bira içmişti. Bar kapanmadan önce ortaya çıkan Mimi, Lisbeth'le birlikte eve gelip yatağına girmişti. Mimi'den farklı olarak Lisbeth kendini ciddi bir lezbiyen gibi görmüyordu. Hetero, homo ya da biseksüel olup olmadığı üzerine hiçbir zaman kafa yormamıştı. Etiketler umurunda bile değildi. Kimin gecesini kiminle geçirdiği yalnızca o insanların sorunuydu. Eğer seçim yapma hakkı olursa erkekleri tercih ederdi. Hiç değilse şimdiye kadar böyle yapmıştı. Tek sorun avanak olmayan ve yatakta iyi olan birini bulmaktı. Mimi onu tahrik edebilen tatlı bir orta yoldu. Onunla bir yıl önce bir festivalde bira çadırında karşılaşmıştı. Evel Fingers'la tanıştırdığı tek kişi de oydu. İlişkileri bir yıldır sürüyordu. Ama bu ilişki ikisi için de hala bir çeşit zaman öldürmeydi. Lisbeth için Mimi yanında uzanabileceği yumuşak, sıcak bir bedendi ama aynı zamanda yanında uyanabileceği ve hatta kahvaltı yapabileceği biriydi de. Komodinin üzerindeki saat 9:30 gösteriyordu. Lisbeth onu uyandıran şeyin ne olduğunu düşünüyordu ki kapı zili çaldı. Yatakta şaşkınlıkla doğruldu. Bu saatte onun kapısını çalacak hiç kimse yoktu. Uyku sersemi çarşafa sarınarak, sallanarak gitti ve kapıyı açtı. Açar açmaz da Mikhail'le göz göze geldi. Tuhaf bir panik duygusuyla bir adım geriledi. Neşeli bir ifadeyle, "Günaydın Bayan Salander," dedi Mikhail. "Gördüğüm kadarıyla akşamdan kalmasınız. Girebilir miyim?" Cevap beklemeden içeri girdi ve kapıyı kapattı. Mikhail yere saçılmış elbiseleri, içleri gazete dolu bir yığın torbayı meraklı gözlerle incelerken Lisbeth'in dünyası tersine dönmüştü. Nasıl? Ne? Kim? Mikhail Lisbeth'in şaşkın yüzüne neşeli bir bakış fırlattı. Henüz kahvaltı yapmamış olduğunu düşünerek birkaç sandviç aldım. Biftekli, hindili ve bir de avokadolu vejeteryen sandviç. Biftekten hoşlanır mısın bilmiyorum. Mikhail mutfağa daldı ve kahve makinesini buldu. ''Kahve nerede?'' diye bağırdı. Lisbeth holde donmuş kalmıştı. Kahve sürahisinin çalkalandığını duyduğunda kendine geldi ve hızla mutfağa yöneldi. ''Dur! Dur! Dur!'' bağırdığını düşünerek sesini alçalttı. ''Böyle pat diye içeri dalıp sanki bu evde yaşıyormuş gibi davranamazsın. Ben seni tanımıyorum.'' Mikhail kahve sürahisindeki suyu kahve makinesine boşaltırken durdu. Ve başını Lisbeth'e çevirdi. Ciddi bir ifadeyle, ''Yanlış. Beni başkalarının tanıdığından çok daha iyi tanıyorsun, öyle değil mi?'' dedi. Sonra ona sırtını döndü, kahve suyunu koydu ve dolapları açıp kapayarak kahve aramaya başladı. ''Yeri gelmişken senin nasıl çalıştığını biliyorum. Sırlarını biliyorum.'' Lisbeth Salander gözlerini kapadı. Sanki ayağının altından yer çekiliyordu. Zihni felç olmuş gibiydi. Akşamdan kalmaydı. Gerçeküstü bir durum yaşıyordu. Beyni çalışmayı reddediyordu. Araştırdığı bir insanla ilk defa yüz yüze geliyordu. Nerede yaşadığımı biliyor. İşte onun mutfağındaydı. Bu imkansızdı, bu olmamalıydı. Benim kim olduğumu biliyor. Birden sarındığı yatak örtüsünün üzerinden kaydığını fark etti ve düzeltip daha sıkı sarındı. Mikhail bir şey söylemiş ama Elizabeth ne dediğini anlamamıştı. Konuşmalıyız diye tekrarladı Mikhail. Ama sanırım önce bir duş almalısın. Lisbeth mümkün olduğu kadar sağduyulu konuşmaya çalıştı. Bak, eğer kavga etmeyi düşünüyorsan kavga etmen gereken kişi ben değilim. Ben bana verilen işi yaptım, patronumla konuşmalısın. Mikhail kollarını yukarı kaldırarak ellerini açtı. Silahsızım. Evrensel bir barış işareti. Dragan Armanski ile konuştum. Aklıma gelmişken onu aramanı istedi. Dün akşam cep telefonunu hiç açmadın. Mikael ona doğru yaklaştı. Lisbeth bir tehlike sezmiyordu ama yine de birkaç santim geri çekildi. Mikael hafifçe koluna dokundu ve banyonun kapısını işaret etti. Lisbeth iyi niyetle bile olsa kendine dokunulmasından nefret ederdi. "Kavga etmeye gelmedim," dedi Mikael sakin bir sesle. "Ama seninle konuşmayı çok istiyorum. Uyandığında diyelim, sen üstünü giyerken kahve hazır olur ama önce duş ve moze." Lisbeth isteksizce onu uydu. Lisbeth Salander istemediği bir şeyi asla yapmaz diye düşündü. Banyoya girdiğinde sırtını kapıya yasladı ve düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Tahmin edemeyeceği kadar sarsılmıştı. Kendini patlamaya hazır bir balon gibi hissediyordu. Harala gürele geçen bir geceden sonra duş yalnızca bir tavsiye değil, zorunluluktu da. Duştan sonra yatak odasına süzüldü, pantolonunu ve göğsünde "Armageddon was yesterday, today we have a serious problem" parantez içinde "Armageddon dündü, bugün ciddi bir sorunumuz var" yazan tişörtünü giydi. Bir süre düşündükten sonra deri ceketini aradı, bir sandalyenin üzerinde duruyordu. Cebinden elektrik tabancasını aldı, bataryasını kontrol etti ve pantolonunun arka cebine soktu. Bütün daireyi güzel bir kahve kokusu sarmıştı. Derin bir nefes aldı ve mutfağa geçti. "Sen hiç temizlik yapmaz mısın?" diye sordu Mikael. Bulaşık lavabosunu bulaşıklarla doldurmuş, sigara tablolarını boşaltmış, eski süt paketini çöpe atmış, mutfak masasının üzerinde duran 5 haftalık gazeteleri kaldırmış, masayı silmiş, kahve fincanlarıyla "sandviç aldım" derken şaka yapmamıştı, sandviçleri yerleştirmişti. Mimi ile geçirdiği geceden sonra gerçekten acıkmış olan Lisbeth'e sandviçler çok davetkar gelmişti. "İyi, bakalım bunun sonu nereye varacak?" Mikael'in karşısına oturdu. "Sorumu cevaplamadın. Biftekli, hindili ya da vejeteryen?" "Biftekli." "O zaman ben de hindiliyi alıyorum." Arada bir birbirlerini inceleyerek hiç konuşmadan kahvaltılarını yaptılar. Lisbeth biftekli sandviçini yedikten sonra vejeteryen olanının da yarısını yedi. Pencere kenarında duran buruşmuş sigara paketini aldı ve bir sigara yaktı. "Tamam," diye sessizliği bozdu Mikael. "Belki araştırma konusunda senin kadar iyi değilim ama şimdi ne vejeteryen ne de Dirk Froden'in sandığı gibi anoreksi olmadığını öğrendim. Bunu senin hakkında tutacağım rapora kaydedeceğim." Salander önce dik dik baktı ama Mikael'in kendisiyle dalga geçtiğini anladığında bakışları yumuşadı. Mikael'in çok eğlendiği belliydi. Lisbeth onun yüzündeki gülümsemeye çarpık bir gülümsemeyle karşılık vermekten kendini alamadı. Çok saçma bir durumdu. Lisbeth kahvesinden bir yudum aldı. Mikael'in gözlerinde dostça bir ifade vardı. Ne olursa olsun kötü bir insan olmadığı belliydi. Zaten araştırmalarında da onun kız arkadaşlarına kötü davrandığına dair bir iz bulamamıştı. Birden onun hakkında her şeyi bildiğini hatırladı. Bilgi iktidardır. "Niçin sırıtıyorsun?" diye sordu. "Özür dilerim. Buraya böyle gelmeyi hiç hesaplamamıştım. Seni korkutmak gibi bir niyetim de yoktu ama belli ki öyle oldu. Kapıyı açtığındaki yüz ifadeni görmeliydin. Çok matraktı." Sessizlik. Lisbeth Salander, Mikael'in davetsiz arkadaşlığını kabul edebilir bulduğunu şaşkınlıkla fark etmişti. En azından rahatsız olmamıştı. "Herhalde özel yaşamımı değiştiğin için senden intikam alacağımı düşünüyorsundur," dedi Mikael neşeyle. "Benden korkuyor musun?" "Hayır," dedi Salander. "İyi, buraya sana kötülük yapmaya ya da seninle kavga etmeye gelmedim. Eğer böyle bir şeye kalkışırsan karşılığını alırsın." Mikael ona dikkatle baktı. Yaklaşık 1.50 boyundaydı. Doğrusu karşı koyabilecek bir hali yoktu ama gözleri ifadesiz ve sakindi. "Bunu düşünme," dedi Mikael. "Kötü bir niyetim yok. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Eğer gitmemi istiyorsan söylemen yeter." Bir süre düşündü. Çok tuhaf bir boşver." Cümlesini tamamlamadı. "Ne?" "Çok aptalca gelebilir ama daha 4 gün önce senin varlığından bile habersizdim. Sonra benim hakkımda tuttuğun raporu okudum." Çantasını karıştırıp çıkardı. "Çok eğlendiğimi söyleyemem." Mikael sustu ve bir süre mutfak penceresinden dışarı baktı. "Bir sigara alabilir miyim?" Lisbeth paketi onun önüne itti. Daha önce birbirimizi tanımadığımızı söyledin. Ben de hayır, tanıyoruz dedim. Raporu işaret etti. Seninle boy ölçüşemem. Yalnızca adresini, doğum gününü ve buna benzer şeyleri öğrenmek için rutin bir araştırma yaptım ama sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Yalnızca çok yakın arkadaşlarımın bilebileceği çok özel şeyleri de. Ve ben şimdi senin mutfağında oturmuş kahvaltı yapıyorum. Yalnızca yarım saattir bir aradayız ama içimde sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuşuz gibi bir duygu var. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Lisbeth başını salladı. Çok güzel gözlerim var, dedi Mikael. Seninkiler de içten, dedi Lisbeth. Mikael bunu derken Lisbeth'in alay edip etmediğini anlayamadı. Sustular. Kalle Blomqvist, Lisbeth onun takma adını hatırladı ve bunu yüksek sesle söylemek için içinden gelen isteği bastırdı ve birden ciddileşti. Mikael'in gözlerinde bir yorgunluk vardı. Eve zorla girdiği andaki kararlılığı kaybolmuştu. Şaklabanlığı da yok olmuştu ya da şimdilik bir kenara koymuştu. Lisbeth onun ilk defa kendisini büyük bir ciddiyetle, derinlemesine incelediğini fark etti. Kafasının içinden neler geçtiğini anlayamıyordu ama ziyaretinin ciddi bir nedeni olduğu da belliydi. Lisbeth Salander, sakinliğinin yüzeysel olduğunu ve sinirlerini tam olarak kontrol edemediğini biliyordu. Blomqvist'in beklenmeyen ziyaretinden daha önce hiç olmadığı kadar sarsılmıştı. Ekmeğini insanların özel yaşamlarını izlemekten kazanıyordu. Dragan Armanski'nin hesabına yaptığı şeyi hiçbir zaman gerçek bir iş gibi değil, daha çok bir hobi, bir tür zaman öldürme gibi görmüştü. Ama şu bir gerçekti ki, bunu keşfedeli çok zaman olmuştu. Başka insanların özel yaşamlarını didiklemekten ve gizlemeye çalıştıkları şeyleri açığa vurmaktan zevk alıyordu. Bu şu ya da bu biçimde kendini hatırladığı günden beri böyleydi. Bunu şimdi de sürdürüyorsa yalnızca Armanski istediği için değil, zevk aldığı içindi de. Onun için bu bir çeşit eğlence, tıpkı bilgisayar oyunu gibi bir şeydi ama burada gerçek insanlar söz konusuydu. Ve şimdi onun hobilerinden biri, onun mutfağında oturmuş ve ona sandviç sunmuştu. Çok saçma bir durumdu. İlgimi çeken bir şey var, dedi Mikael. Benim hakkımda Dirk Frode için araştırma yaparken bunu ne için kullanacakları hakkında bir fikrim var mıydı? Hayır. Dirk Frode, daha doğrusu onun patronu, bu araştırmayı bana bir görev vermek için yaptırdı. Anlıyorum. Mikael belli belirsiz gülümsedi. Seninle bir gün başka insanların özel hayatını didiklemenin ahlaki boyutlarını konuşuruz ama şimdi başka bir sorunum var. Bana verilen ve anlaşılmaz bir nedenle kabul ettiğim iş, şimdiye kadar üstlenmiş olduğum işlerin tartışmasız en saçması. Sana güvenebilir miyim Lisbeth? Nasıl yani? Dragan Armanski senin çok güvenilir biri olduğunu söyledi ama ben yine de sana soruyorum. Sana başkasına anlatılmaması gereken bir takım sırlar vereceğim. Hiç kimsenin bilmemesi gereken. Dur biraz, yani sen Dragan Armanski ile konuştun ve seni buraya o gönderdi. Canına okuyacağım seni, aptal Ermeni. Yok, tam öyle değil. Birilerinin adreslerine ulaşabilecek tek insan sen değilsin. Adresini kendim buldum. Nüfus kayıtlarını araştırdım. 3 tane Lisbeth Salander vardı. İkisini çabuk eledim ama dün Armanski ile buluştum ve uzun uzun konuştuk. O da ilk başta tıpkı senin gibi özel hayatıma girdiğiniz için kavga edeceğimi düşündü ama sonunda meşru bir iş için orada olduğuma ikna oldu. Ne tür bir iş? Dediğim gibi, Dirk Frode'nin patronu bana iş verdi. Şimdi çok hızlı sonuç alacak, yetenekli bir araştırmacıya ihtiyaç duyduğum bir noktaya geldim. Frode senin bu işlerde uzman olduğunu söyledi. Daha doğrusu ağzından kaçırdı. Benim hakkımda araştırma yaptığını kendim buldum. Dün Armanski ile konuştum ve ne istediğimi anlattım. Onay verdi ve sana telefonla ulaşmaya çalıştı ama sen hiç cevap vermedin. İşte şimdi buradayım. İstersen Armanski'yi arayıp kontrol edebilirsin. Lisbeth'in, Mimi'nin de katkılarıyla oluşmuş elbise yığınlarının arasından telefonunu bulması birkaç dakikasını aldı. Mikael onun mahcup araştırmasını büyük bir ilgiyle izlerken bir yandan da dairenin içinde şöyle bir tur attı. Mobilyalar çöp konteynerinden bulunmuş gibiydi. Çalışma odasında etkileyici bir State of the Heart Powerbook vardı. Bir haftada CD çalar. Bununla birlikte CD koleksiyonunun etkileyici olduğu söylenemezdi. Mikail'in şimdiye kadar adlarını hiç duymadığı başka dünyalardan kaçmış yaratıkların acınacak durumda birkaç CD'si. Belli ki müzikle çok da ilgili değildi. Telefonunu bulan Salander, Armanski'nin onu 7'si akşam, ikisi de sabah olmak üzere 9 defa aradığını gördü. Mikail kapının kenarına yaslanıp onu izlerken Salander Armanski ile konuşuyordu. "Benim, üzgünüm ama kapalıydı. Bana iş vermek istediğini biliyorum." "Hayır, burada, oturma odamda." Sesini yükseltti. "Dragan, akşamdan kalmayayım ve başım ağrıyor, dırdırı bırak, işe evet dedin mi demedin mi? Teşekkürler." Lisbeth Salander oturma odasını dolaşan Mikail'i göz ucuyla izledi. Raflardaki CD'lerini inceliyor, kitaplarını karıştırıyordu. Üzerinde etiket olmayan kahverengi bir ilaç şişesini merakla ışığa tutmuştu. Mikail tam şişenin kapağını açacakken Lisbeth ona doğru gidip elinden aldı ve mutfağa geçip masanın başına oturdu. Mikail de gelip oturana kadar alnına masaj yaptı. "Kurallar çok basit," dedi Lisbeth. "Benimle ya da Dragan Armanski ile konuştukların dışarıya sızmaz. Melton Security'nin konunun gizliliğine bağlı kalacağını garanti eden bir sözleşme imzalarız. İşe alıp almayacağımı ancak işin ne olduğunu öğrendikten sonra karar veririm. Ama bana anlatacağın hiçbir şeyi, işi kabul edeyim ya da etmeyeyim, başkasına anlatmam. Tabii senin ağır bir suç işlememen şartıyla. Böyle bir şey olursa ben Armanski'ye, o da polise başvurur." "İyi," dedi Mikail. Biraz tereddütlüydü. "Armanski'nin sana vereceğim işin mahiyetini anlayıp anlamadığından emin değilim." "Tarihi bir araştırma yapmamı istediğini söyledi." "Evet, doğru. Ama bir katili teşhis etmeme yardımcı olmanı istiyorum." Bütün detaylarıyla Harriet Fanger olayını anlatmak, Mikail'in bir saatten daha fazla zamanını aldı. Geriye hiçbir şey bırakmadan her şeyi anlattı. Lisbeth'i işe almak için Frode'nin onayını almıştı. Bunun için ona tam olarak güvenmesi gerekti. Cecilia Fanger'le ilişkisini, Harriet Fanger'in odasının penceresini gösteren bir fotoğrafta onu nasıl teşhis ettiğini ve çözümleyebildiği kadarıyla Cecilia'nın kişisel özelliklerini de anlattı. Cecilia'nın baş şüphelilerden biri olduğunu, artık kendi kendine itiraf etmeye başlamıştı ama henüz genç yaşta bir kızken katille nasıl bir ilişkisinin olabileceğini bilemiyordu. Sözlerini bitirdiğinde Lisbeth'e Harriet'in telefon defterindeki listenin bir fotokopisini verdi. Magda 32-016, Sara 32-109, R.J. 30-112, R.L. 32-027, Marie 32-018. "Ne yapmamı istiyorsun?" "R.J.'nin kim olduğunu buldum. Rebecca Jacobson. Levisitos'un ayetlerinde bahsedilen bir olayla bağlantı kurdum. Bu kız tıpkı alıntıda bahsedildiği gibi başı kor halinde ateşe sokularak öldürülmüş. Eğer düşündüğüm gibi ise 4 kurban daha bulmamız gerek. Magda, Sara, Marie ve Rele. Onların da öldüğünü düşünüyorsun. Yani öldürüldüklerini. 1950'li yıllarda ve belki de 60'larda seri cinayetler işleyen bir katil var. Ve bu bir biçimde Harriet Fanger olayıyla da bağlantılı. Hedestad Courier'inin eski sayılarını taradım. Hedestad'la bağlantılı bulduğum tek grotesk cinayet, Rebecca cinayeti oldu. Senden ayetler ve isimlerle bağlantılı olduğunu düşündüğüm cinayetlere ulaşana kadar gerekirse bu araştırmayı bütün İsveç'e yaymanı istiyorum." Lisbeth Salander ifadesiz bir sessizlikle o kadar uzun süre düşündü ki Mikail sabırsızlanarak oturduğu yerde kımıldamaya başladı. Artık yanlış birini seçip seçmediğini düşünmeye başlamışken Lisbeth başını kaldırdı ve "Tamam, işe alıyorum ama Armanski ile sözleşme imzalaman gerek," dedi.